Kitabın adı Ölümsüz Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 9. ayrım. 8. bölüm. Eve uyandığında neşesizdi. Yalnızdı. Rourke akıllı davranıp o uyanmadan odadan çıkmıştı. Ama Eve bunu gülümseyerek karşılamadı. Rourke'un çayına karıştırdığı sakinleştiricinin etkisi tümüyle yok olmuştu. Bu durumda Rourke'un o uyanmadan sıvışması akıllılıktı. Genç kadın canlı, tetikte ve öfkeliydi. Komodinin üstünde duran elektronik ajandasının ışığı yanıp sönüyordu. Bu da Eve'in tedirginliğini büsbütün artırdı. Düğmeye bastığında odayı dolduran Rourke'un tatlı sesi de onu sakinleştirmedi. ''Günaydın Teğmen. İyi bir uyku çekmiş olmanı dilerim. 8'den önce kalkarsan beni kahvaltı köşesinde bulabilirsin. O kadar sakin uyuyordun ki yatak odasına kahvaltı göndererek seni rahatsız etmek istemedim.'' Eve dişlerini gıcırdatarak ''Artık sakin değilim.'' diye söylendi. Yataktan kalkıp 10 dakika içinde duş yaptı, giyindi ve silahını kuşandı. Rourke'un büyük bir alçak gönüllülükle kahvaltı köşesi adını verdiği yer, mutfağın sonunda koskocaman ve güneşli bir balkondu. Rourke yalnız değildi. Mavis de oradaydı. Eve'i görünce ikisi de sırıttılar. ''Eve, seninle konuşacaklarım var Rourke.'' dedi. ''Rengin düzelmiş.'' Rourke yaptığı işten memnun ayağa kalktı, genç kadının burnuna bir öpücük kondurdu. ''Dün akşam benzin kül gibiydi. Gri sana yakışmıyor.'' Midesine bir yumruk yiyince inledi. Gerçek bir erkeğe yakışır biçimde öksürdü. ''Enerji düzeyinin de yükseldiği açıkça belli oluyor. Kahve ister misin?'' ''Bir daha böyle bir şey yapmaya kalkışacak olursan...'' Birden sustu, gözlerini kısarak Mavis'e baktı. ''Sen niçin gülüyorsun?'' ''Sizi seyretmek çok eğlenceli. Gözünüz birbirinizden başka bir şey görmüyor.'' ''Evet doğru. Öyle ki Rourke dikkatli olmazsa yakında kendini sırt üstü yere uzanmış tavanı seyrederken bulacak.'' Hala Mavis'e bakıyordu. Şaşkındı. ''İyi görünüyorsun.'' dedi. ''İyiyim. Doya doya ağladım. Bir torba çikolata yedim ve kendime acımaktan vazgeçtim. Kentin bir numaralı polisi benden yana. Ancak bir milyarderin tutabileceği düzeyde bir avukatlar ekibi beni savunmaya hazırlanıyor ve beni seven bir erkek var. Biliyor musun, her şey olumlu bir biçimde sona erdikten sonra, ki öyle olacağına inanıyorum, bu olayı bir serüven olarak hatırlayacağımı fark ettim. Basından gördüğüm ilgi sayesinde de meslek yaşantım birden tavana vuracak.'' Uzanıp Eve'in elini tuttu ve onu çekip yanına, üzerinde minderler olan balkon kanepesine oturttu. ''Artık korkmuyorum.'' Eve ona hemen inanmaya yanaşmadı. Arkadaşının gözlerinin içine baktı. ''Evet.'' dedi. ''Gerçekten korkmuyorsun. Gayet iyisin, bunu görebiliyorum.'' ''Artık iyiyim. Bu konuda tekrar tekrar düşündüm. Mantıklı olursan durum çok basit. Onu ben öldürmedim. Sen onu kimin öldürdüğünü bulacaksın ve o zaman her şey açıklığa kavuşacak. O zamana kadar bu muhteşem evde kalacağım ve ağzınıza layık yemekler yiyerek yaşayacağım.'' Kağıt gibi ince bir krebin son lokmasına çatalını batırdı. ''Yüzüm ve adım da yazılı ve görsel basında sürekli teşhir edilecek. Bu da bir bakış açısı.'' Eve tedirgindi. Kahve makinesini programlamak için ayağa kalktı. ''Mavis, üzülmeni ya da endişelenmeni istemem ama bu iş parkta gezinti yapmaya benzemez. Ben aptal değilim Dallas. Onu demek istemedim. Sen benim ne kadar kötü şeyler olabileceğinin farkında olmadığımı sanıyorsun. Korkma, her şeyin farkındayım ama sonucun olabileceklerin en kötüsü olacağına inanmıyorum. Şu andan itibaren olumlu düşünmeye başlıyorum ve benden istediğin şeyi yapıyorum. Sana güveniyorum.'' ''Pekala, yapacak çok işimiz var. Dikkatini toplayıp ayrıntıları hatırlamanı istiyorum. Ne kadar küçük ve önemsiz olursa olsun bütün ayrıntıları.'' Rourke önüne bir kase koyunca ''Bu da ne?'' diye sordu. ''Kahvaltın?'' ''Yulaf muhallebisi. Ta kendisi.'' Eve suratını astı. ''Şu kreplerden bir tane yesem olmaz mı?'' ''Elbette yiyebilirsin ama önce yulafını bitir.'' Genç kadının gözleri ateş saçıyordu. Bir kaşık muhallebiyi ağzına götürürken ''Seninle gerçekten konuşacağım.'' diye fısıldadı. ''Siz ikiniz harikasınız. Bu olay sayesinde ikinizi sık sık bir arada görme fırsatını buldum. Çok iyi anlaştığınızı biliyordum ama bu kadar değil. Başlangıçta Dallas zengin bir koca buldu diye sevinmiştim.'' Rourke'a bakarak sırıttı. Arkadaşlık dediğin de budur. Ama onun dizginlerini eline almışsın. Buna inanmakta güçlük çekiyorum. Daha önce bunu hiç kimse başaramamıştı. Mavis, kapa çeneni. Şimdi senin görevin düşünmek. İyice düşün ama avukatlarına danışmadan bana bir şey söyleme. Bunu bana söylediler. Sanırım bir şeyin yerini ya da birinin ismini unutup birdenbire hatırlamak gibi olacak. Bir süre düşünmezsin, başka şeylerle ilgilenirsin. Sonra aniden aklına geliverir. Ben de artık başka şeylerle ilgileniyorum. En önemlisi de düğün. Leonardo kısa bir süre sonra gelinliğin ilk provasını yapacağını söyledi. Eve neredeyse kanepeden aşağı düşecekti. Leonardo mu? Sen Leonardo ile mi konuştun? Bunu avukatlar sağladı. İlişkimizin devam etmesinin iyi olacağını, bunun kamuoyunun ilgisini çekeceğini ve romantik hikayelerin daima sempati topladığını düşünüyorlar. Mavis dirseğini masaya dayayarak sol kulak memesindeki üç küpeyle oynamaya başladı. Avukatlar sadece yalan makinesine bağlanmamı ve hipnoz altında sorgulanmamı ertelediler. Çünkü neler hatırlayacağımdan emin olamıyorlar. Temelde bana inanıyorlar ama riske girmek istemiyorlar. Ama Leonardo ile görüşmemin çok olumlu etkileri olacağını söylediler. Yani prova tarihini kararlaştırmalıyız. Provayı düşünecek zamanım yok. Aman tanrım Mavis, şu anda giysi ve çiçeklere vakit ayıracağımı mı sanıyorsun? Bu iş bitene kadar evlenmeyeceğim. Rourke bunu anlayışla karşılar. Rourke bir sigara çıkarıp incelemeye başladı. Hayır, karşılamaz, dedi. Beni dinle. Hayır, sen beni dinle. Mavis ayağa kalktı. Parlak mavi saçları güneşin altında parlıyordu. Bu olayın bu kadar önem verdiğim bir şeyi engellemesini kabul edemem. Pandora benim ve Leonardo'nun yaşamımızı altüst etmek için elinden geleni yaptı. Ölümüyle de işi iyice içinden çıkılmaz bir hale getirdi. Bir de düğüne engel olamaz. Düğün ertelenmeyecek. Bu nedenle gelinlik provası için vakit ayırsan iyi olur. Mavis ağlamak üzereydi. Eve onunla bu konuda tartışmamaya karar verdi. Tamam, peki, harika. Şu salak gelinlik işini halledeceğim. O salak bir gelinlik değil, harika bir gelinlik olacak. Ben de öyle demek istemiştim. Bu daha iyi. Genç kadın burnunu çekerek yerine oturdu. Leonardo'ya ne söyleyeyim? Bu iş için ne zaman bir araya gelebiliriz? Dinle beni. İkimiz, sen ve ben bir arada görülmezsek senin için daha iyi olur. Pahalı avukatların da bu düşünceme katılacaklardır. Soruşturmayı yürüten polis ve zanlı. Güzel bir görüntü değil. Yani demek istiyorsun ki ben... Tamam, birlikte görünmeyiz. Leonardo burada çalışabilir. Rourke, sence bunun bir sakıncası yok değil mi? Aksine. Rourke sigarasından bir nefes çekti. Memnun görünüyordu. Bana kalırsa mükemmel bir çözüm. Eve, büyük bir aile, diye homurdandı. Polis, zanlı, cinayetin işlendiği dairenin sahibi, aynı zamanda kurbanın eski, zanlının da şimdiki sevgilisi. Siz aklınızı mı kaçırdınız? Bu durumdan kimin haberi olabilir? Rourke'un güvenlik sistemi kusursuz. Üstelik işlerin umduğumuz gibi gelişmemesi olasılığı da var. Bu durumda Leonardo ile birlikte mümkün olduğu kadar çok vakit geçirmek istiyorum. Mavis sırıttı. Yüzünde inatçı bir ifade belirmişti. Ve bunu yapacağım. Somerset'e Leonardo'nun çalışabileceği bir yer hazırlatmasını söyleyeceğim. Teşekkürler. Bize büyük bir iyilik yapmış olacaksın. Siz burada çılgınca eğlene durun, ben bir cinayetin failini bulmak zorundayım. Eve ayağa kalkıp fırtına gibi uzaklaşırken Rourke arkasından seslendi. Krep yemeyecek misin? Cehenneme git. Mavis Rourke'a senin için deli oluyor dedi. Sevgisini belli ediş biçimi insanı utandırıyor. Bir krep daha ister misin? Mavis eliyle midesini okşadı. Niçin olmasın? 9. bulvar 56. sokakta kopup yere düşmüş olan bir elektrik teli yer trafiğini felce uğratmıştı. Hem yayalar hem de araç kullananlar ses kirliliği yasasını hiçe sayarak korna çalıyor ya da bağırıp çağırarak öfkelerini dışarıya vuruyorlardı. Eve bu gürültüyü duymamak için penceresini kapatacaktı ama arabanın kliması yine bozulmuştu. Bu eğlenceye ek olarak tabiat anada New York kentine 40 derecelik nemli bir ısı bahşetmişti. Eve vakit geçirmek için asfalttan buğu halinde dans eder gibi yükselen ısıyı seyrediyordu. Böyle giderse öğlene kadar birçok bilgisayarın çipleri kavrulup işe yaramaz hale gelecekti. Eve havalanmayı düşündü ama aracının kontrol paneli başına buyruk hareket ediyordu. Zaten acelesi olan çoğu sürücü çoktan havalanmıştı. Bu nedenle yukarıdaki trafikte altüst olmuştu. İki tane tek kişilik helikopter aradan sıyrılıp trafikten kurtulmaya çalışıyor ama bunu yapamadıkları gibi ara gibi vızıldayan pervanelerinin sesi trafiğin oluşturduğu gürültüyü artırıyordu. Eve önündeki aracın tamponundaki çıkartmanın üstünde New York'u seviyorum yazısını görünce farkında olmadan homurdandı. Yapılacak en akıllıca işin arabasında çalışmaya başlamak olduğuna karar verdi. İletişim cihazına Peabody komutunu verdi. Cihaz önce sinir bozucu sesler çıkardı, birkaç kez parazit yaptı, sonra bağlandı. Cinayet masasından Peabody. Dallas konuşuyor. Seni batı yakasındaki polis mağazasının önünden alacağım. 15 dakika sonra oradayım. Tamam efendim. Johansen ve Pandora cinayetleriyle ilgili bütün dosyaları yanına al ve birden sustu ve biraz düşündükten sonra bulunduğun yer niçin bu kadar sessiz Peabody diye sordu. Sen merkezde değil misin? Henüz buraya sadece iki kişi gelebildi. 9. bulvarda müthiş bir trafik karmaşası var. Eve trafik denizine baktı. Gerçekten mi? Peabody, sabahları trafik kanalını dinlemekte fayda var dedi. Ben 9. bulvardaki trafik karmaşasını duyunca başka yoldan geldim. Eve, kes sesini Peabody diye mırıldandı ve bağlantıyı kesti. Sonra birkaç dakika bürosundaki iletişim cihazından mesajları dinledi ve Paul Redford'la adamın kent merkezindeki bürosunda buluşmak üzere randevu aldı. Laboratuvarı arayıp Pandora'nın kanındaki uyuşturucunun niteliği ve miktarı hakkında bilgi istedi. Ama hala bir sonuca ulaşamadıklarını öğrenince tehditler savurarak bağlantıyı kesti. Feeney'i arayıp ona şikayetlerini iletmeyi düşündü ama bu konuda kararsızdı. O sırada yukarıdaki araçların arasında küçük bir boşluk görüverdi ve aracının uyum sağlamasına dua ederek hızla yükseldi. Eve'in bu davranışı karşısında herkes korna çalmaya başladı ama genç kadın onları duymazlıktan gelerek trafiği büsbütün altüst etme pahasına dikey olarak yükselip arabaların arasına girivermeye çalıştı. Şansı yardım etmiş, gerekli yüksekliğe ulaşıvermişti. Sağa dönüp kan ter içindeki yayalarla dolu yürüyen hava yollarının arasından süzülerek 7. caddenin üstünden geçti. Kontrol paneli bu ani komutların ağırlığı altında sızım sızım sızlanıyordu. 5 sokak öteye vardığı zaman araba iniltiye benzer sesler çıkarmaya başlamıştı ama Eve trafiğin en kalabalık bölümünü arkada bırakmıştı. Polis merkezinin batı girişine yöneldi. Güvenilir bir eleman olan Peabody onu bekliyordu. Eve kadının bu bunaltıcı sıcakta kas katı üniformasının içinde bu kadar rahat ve sakin görünmeyi nasıl becerdiğini bilmek bile istemiyordu. Peabody Eve'in yanına oturur oturmaz "Arabanız biraz bakımsız görünüyor Teğmen," dedi. "Gerçekten mi? Farkında değilim. Siz de biraz keyifsiz görünüyorsunuz." Eve sadece dişlerini göstermekle yetindi ve kenti dikine geçerek 5. caddeye yöneldi. Peabody çantasından küçük bir vantilatör çıkarıp kontrol panelinin üstüne iliştirdi. Serin hava yüzüne çarptığında Eve neredeyse inleyecekti. "Teşekkürler. Bu model araçların ısı kontrolü hiç iyi değil." Peabody sakin ve huzurlu görünüyordu. "Ama belki siz bunun farkında değilsinizdir." "Akıllıca konuşuyorsun Peabody, bu hoşuma gidiyor. Johansen dosyasının durumunu anlat bana." "Boomer'ın odasında bulduğumuz toz konusunda laboratuvar hala kesin bir sonuca varamıyor. Zaman kazanmaya çalışıyorlar. Bazı sonuçlara ulaştılarsa bile söylemiyorlar. Kulağıma gelen bir dedikoduya göre yasa dışı maddeler bürosu sonuçları öğrenmede öncelik istiyormuş. Anlaşılan bu işle ilgili bir takım kulisler yapılıyor. Kurbanın bedeni üzerinde yapılan ikinci incelemede yasal ya da yasa dışı hiçbir kimyasal maddenin izine rastlanmadı." Eve, "Demek kendisi kullanmıyordu," diye düşündü. "Boomer maddeyi denemek istemiş olmalı ki koca bir torba almış. Ne var ki denememiş. Bunu nasıl yorumluyorsun Peabody?" Odasının durumundan ve güvenlik robotunun söylediklerinden adamın maddenin tadına bakacak zaman ve fırsata sahip olduğunu anlıyoruz. Kendisi hafif maddeler de olsa sürekli olarak uyuşturucu kullanan biriydi. Bu nedenle bana kalırsa o bu madde hakkında bazı şeyler biliyordu ya da bazı kuşkuları vardı. Bu yüzden kullanmaya korktu. Bence de. Castro'dan bir şeyler öğrenebildin mi? Bu konuda hiçbir şey bilmediğini iddia ediyor. Öte yandan bilgi vermek ve tahminlerini paylaşmak açısından bizimle işbirliği yapmaya hazırmış görünüyor. Peabody'nin sesinde Evi rahatsız eden bir şey vardı. Başını çevirip genç kadına baktı. Sana kur mu yaptı Peabody? Peabody dosdoğru ileri bakıyordu. Gözleri hafifçe kısıldı. Uygunsuz bir davranışı olmadı. Kıvırtmayı bırak ahbap, sana sorduğum bu değildi. Peabody'nin yanakları pembeleşti. Bana özel bir ilgi duyduğunu ima etti. Tam bir polis gibi konuştun. Peki bu özel ilgi karşılık bulacak mı? Bu şahsın amirime karşı çok daha büyük bir ilgi duyduğundan şüphe etmeseydim, ilgisini karşılıksız bırakmamayı düşünebilirdim. Peabody, Eve'in gözlerinin içine baktı. Size hayran. Eve, hayranlığını kendine saklamak zorunda dediyse de bunu duymak hoşuna gitmişti. Benim gönlüm başkasında. Lanet herifin güçlü bir görünüşü var, değil mi? Bana baktığı zaman elim ayağım birbirine dolaşıyor. Eve kendi ellerine baktı. O zaman hiç durma. Şu anda duygusal bir ilişkiye başlamaya hazır değilim. İlişkiden söz eden kim? Birkaç kere birlikte olursun biter gider. Peabody gergin bir tavırla, cinsel birlikteliklerin sevgi ve dostlukla bir arada olmasını tercih ederim efendim, diye cevap verdi. Eve içini çekti. Evet, öylesi daha iyi oluyor. Mavis'i düşünmemek için çaba gösteriyordu ama bu çaba ona adeta acı veriyordu. Seninle şakalaşıyordum Peabody, dedi. İnsanın işini yapmaya çalışırken bir adama rastlayıp yıldırım çarpmışa dönmesinin ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Onunla çalışırken zorlanıyorsan çok yazık. Üzgünüm ama sana ihtiyacım var. Sorun değil. Peabody rahatlamıştı, gülümsedi. Onu görmek de bir kayıp değil doğrusu. Eve, 5. caddedeki beyaz bir kulenin altındaki otoparka girmek için hızla alçalmaya başladı. Bu, Rourke'un binalarından biri değil mi? Bu binalardan çoğu ona ait. Elektronik otopark bekçisi, Eve'in aracını güvenlik kontrolünden geçirip içeri aldı. Burası Redford'un merkez bürosu, aynı zamanda Redford yapımlarının New York'taki merkezi. Onunla Pandora cinayeti hakkında konuşmak üzere kendisinden randevu aldım. Eve, Rourke'un onun için ayırttığı VIP park yerine girdi ve arabasının motorunu kapattı. Sen bu soruşturmada resmen görevli değilsin ama resmen bana bağlı olarak çalışıyorsun, diye açıkladı. Fini gırtlağına kadar verilere gömülmüş durumda ve benim bir çift göz ve kulağa daha ihtiyacım var. İtirazın var mı? Aklıma gelen bir şey yok Teğmen. Arabadan inerlerken Eve ona, ''Bana Dallas de'' diye hatırlattı. Arabanın çevresindeki güvenlik engelinin üstündeki ışıklar, arabayı hırsızlık ve diğer saldırılardan korumak için yanıp sönmeye başlamıştı. Eve içini çekerek, ''Bu araba o kadar kötü durumda ki, bir hırsız ona iki kere bakmayı kendine hakaret sayar'' diye düşündü. Özel yönetici asansörünün yanına gidip şifresini tuşladı ve utancını belli etmemeye çalışarak, ''Bu asansörü kullanmak vakit kazandırıyor.'' diye mırıldandı. Kalın bir halıyla kaplı asansöre girdiklerinde şaşkınlıktan Peabody'nin gözleri büyüdü. Kabin, 6 kişinin rahatça sığabileceği büyüklükteydi ve güzel kokulu çiçeklerle süslüydü. Eve, 35. kat komutunu verdi. Redford yapımları, yönetim ofisleri. Bilgisayar, kat 3, 5 diye tekrarladı. Doğu kanadı, yönetim ofisleri. Eve, Pandora öldüğü gece çok küçük bir parti vermiş diye söze başladı. Redford onu sağ olarak gören son kişi olabilir. Jerry Fitzgerald ve Justin Young da oradalarmış ama Mavis ve Pandora'nın kavgasından sonra çıkmışlar. Bütün geceyi birlikte geçirdikleri konusunda birbirlerine tanıklık ediyorlar. Redford bir süre daha Pandora'nın yanında kalmış. Eğer Fitzgerald ve Young doğru söylüyorlarsa temizler. Mavis'in doğru söylediğini biliyorum. Susup bekledi ama Peabody bir şey söylemedi. Şimdi bakalım yapımcıdan neler öğrenebileceğiz. Asansör yatay olarak ilerlemeye başlayıp binanın doğu kanadına kaydı. Kapılar açılınca dışarının gürültüsü içeriye doldu. Besbelli Redford'un çalışanları günlük işlerini müzik eşliğinde yapmaktan hoşlanıyorlardı. Görünmeyen hoparlörlerden yayılan rock müzik havayı enerjiyle dolduruyordu. Yuvarlak büyük bir masanın başında iletişim aygıtlarını kullanarak neşeli yüz ifadeleriyle konuşan ve karşılarındaki bilgisayar ekranlarını gülümseyerek seyretmekte olan iki erkek ve bir kadın oturuyordu. Sağ tarafta tahminen bekleme alanı olan bir bölmede küçük bir toplantı var gibiydi. İnsanlar küçük kadehlerdeki içkileri yudumlayıp minik kekler yiyerek dolaşıyorlar, kokteyl saati sohbetleri ve çınlayan kahkahalar müziğe karışıyordu. Peabody, "Bu Redford'un filmlerinden bir sahne gibi," dedi. "Yaşasın Hollywood." Eve masaya yaklaştı ve kimliğini çıkardı. Danışmadaki üç memurdan en mütevazı görünüşlü olanının önünde durdu. "Ben Teğmen Dallas," dedi. "Bay Redford'la randevum var." "Evet Teğmen." Adam o altın tozu serpiştirilmiş görüntüsüyle bir tanrı da olabilirdi. Pırıl pırıl gülümsedi. "Geldiğinizi kendisine hemen bildiriyorum. Lütfen bir şeyler için. Karnını doyurmak ister misin Peabody? Şu küçük kekler hiç de fena görünmüyor. Giderken birkaç tane aşırabiliriz. İkimiz de aynı şeyi düşünmüşüz. Bay Redford sizinle hemen görüşmek istiyor Teğmen." Çağdaş Apollon masanın bir bölümünü yukarı kaldırarak kayar gibi dışarı süzüldü. "Sizi onun yanına götüreyim." Buzlu camdan bir kapıdan geçip kendilerini bir koridorda buldular. Müzik yerini tartışan insan seslerine bırakmıştı. Koridorun iki yanındaki kapılar açıktı. Çalışma masalarında ya da kanepelerde oturan, bir aşağı bir yukarı dolaşan ve birbirleriyle ateşli bir biçimde tartışan kadın ve erkekler görünüyordu. "Bu sözleri çok duydum, J.T. Bunlar birinci bin yıl kokuyor. Yeni bir yüze ihtiyacımız var. Garbo'yu andıran küçük Bo'nun masum bir yanı da var. İnsanlar derinlik istemiyor, Canikom. Onlardan okyanusla bir su birikintisi arasında seçim yapmalarını iste. Su birikintisinde çırpınmayı tercih edeceklerdir. Biz hepimiz çocuğuz." Sonra parlak gümüş renkli bir çift kapıdan geçtiler. Onlara yol gösteren memur kapıların ikisini de gösterişli bir kol hareketiyle açtı. "Konuklarınız Bay Redford," dedi. "Teşekkür ederim Sezar." "İyim, Sezar," diye mırıldandı. "Ne kadar yaklaşmışım." Paul Redford odasının kapılarıyla aynı renkte olan U harfi şeklinde bir çalışma merkezinin arkasında ayağa kalktı. Üzerinde yürüdüğü yer döşemesi pürüzsüzdü ve rüzgarda uçuşan yapraklar gibi sağa sola savrulan çeşitli renklerle süslüydü. Arkasındaysa kentin muhteşem görüntüsü vardı. Bu beklenmedik bir şey değildi. Deneyimli bir sıcaklık gösterisiyle Eve'in ellerine sarıldı. "Buraya gelmeyi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bütün gün boyunca toplantılara katılmak zorundayım. Bu nedenle buraya gelmeniz benim size gelmemden çok daha iyi oldu. Bana büyük kolaylık sağladı." "Sorun değil. Yardımcım polis memuru Peabody." Adam gülümsemekte de el sıkmakta olduğu kadar deneyimliydi. Tebessümü iki kadını da kıskacına aldı. "Lütfen oturun. Size ne ikram edebilirim?" "Sadece bilgi." Eve oturma düzenine baktı ve gözlerini kırpıştırdı. Her şey hayvan biçimindeydi. Sandalyeler, tabureler, kanepeler hepsi kaplan, köpek ya da zürafa olarak tasarlanmıştı. Redford, "ilk eşim dekoratördü," diye açıkladı. "Boşandıktan sonra onun tasarımlarından oluşan mobilyalarımı değiştirmemeye karar verdim. Onlar yaşamımın o döneminin en güzel anıları." Köpek biçiminde bir koltuk seçip oturdu ve ayaklarını yüz yuvarlak kıvrılmış kedi biçimindeki bir yastığın üstüne koydu. "Pandora'dan söz etmek istiyorsunuz, değil mi?" "Evet." "Eve, eğer bize söylendiği gibi sevgili idiyseler, acısını çok çabuk unutmuş," diye düşündü. Anlaşılan polisle görüşmek de onu hiç korkutmuyordu. 5000 dolarlık keten takım elbisesi, erimiş tereyağı kadar yumuşak İtalyan makosenleriyle güler yüzlü bir ev sahibiydi. Eve, onun içten ve candan davranışının en az birlikte çalıştığı ünlü oyuncuların davranışları kadar yapmacık olduğunu düşündü. Güçlü hatları olan bal rengi kemikli yüzü, bakımlı ve parlak bir bıyıkla süslenmişti. Omuzlarının biraz aşağısına kadar uzanan düz siyah saçları karmaşık bir düğümle at kuyruğu yapılmıştı. Eve onun olduğu gibi göründüğüne karar verdi. Gücünün ve zenginliğinin tadına varan başarılı bir yapımcı. Bu görüşmeyi kayda geçirmek istiyorum Bay Redford. Bunu tercih ederim Teğmen. Arkasına dayanıp kederli bakışlarla bakan köpeğin kucağına iyice yerleşti ve kollarını midesinin üstünde kavuşturdu. Bu olay yüzünden birinin tutuklandığını duydum. Evet, doğru. Ancak soruşturma devam ediyor. Siz Pandora adıyla tanınan maktulün arkadaşıymışsınız. Kendisini iyi tanırdım. Onunla birlikte çalışmayı planladığım bir proje vardı. Yıllar boyunca Pandora ile birçok kez görüştüm. Uygun ortamı bulduğumuzda cinsel birlikteliğimiz de olurdu. Kurban öldüğü zaman aranızda duygusal bir ilişki var mıydı? Bizim aramızda hiçbir zaman duygusal bir ilişki olmadı Teğmen. Sadece cinsel ilişkiydi. Sevişmiyorduk. Zaten onunla sevişen ya da sevişmeye kalkan herhangi bir erkek olduğunu hiç sanmam. Eğer böyle biri varsa gerçekten bir aptal olmalı. Ben aptal değilim. Ondan hoşlanmıyordunuz, öyle mi? Ondan hoşlanmak mı? Redford güldü. Tanrım, hayır. O benim tanıdığım en hoşlanılmayacak insandı. Ama yetenekliydi. Kendi zannettiği kadar değil elbette. Hatta bazı alanlarda da çok yeteneksizdi. Ama yine de zarif ellerini yukarı kaldırınca yüzükleri parladı. Koyu renk taşlar ve ağır altın. Güzellik kolaydır Teğmen. Bazı insanlar ona sahip olarak doğar, bazıları da onu satın alırlar. Güzel bir görüntü günümüzde en aptal insanların bile elde edebileceği bir şey. Ancak hala arzu ediliyor. Güzelliğin asla modası geçmez, mümkün değil. Ama bir insanın güzelliğini kullanarak hayatını kazanabilmesi için yeteneğinin de olması şarttır. Peki Pandora'nın yeteneği neydi? Çevresine doğal, hatta hayvani bir güç, cinsellik yayıyordu. Cinsellik her zaman satmıştır ve her zaman da satmaya devam edecektir. Eve başını yana eğdi. Ancak şimdi cinsellik için izin belgesi gerekli, dedi. Bu sözler Redford'un hoşuna gitmişti. Genç kadına bakarak gülümsedi. Devlet de payını almak istiyor. Ama ben cinselliğin satışından söz etmiyordum. Bir ürünü satmak için cinselliği kullanmaktan söz ediyordum. Bunu yapıyoruz. Alkolsüz içkilerden mutfak gereçlerine kadar hep cinselliği kullanıyoruz. Ve moda, diye ekledi. Daima moda. Ve Pandora'nın en başarılı olduğu konu buydu, öyle mi? Onu ister mutfak perdelerine sarıp sarmalayın, ister tenha bir yolda şöyle bir yürütün. Sağduyu sahibi insanlar bile bu görüntüye sahip olabilmek için kesenin ağzını açarlar. O bir satıcıydı. Satamayacağı hiçbir şey yoktu. Ne yazık ki oyuncu olmak istiyordu. Oysa kendinden başka hiç kimse olamazdı. O ancak Pandora'yı oynayabilirdi. Buna rağmen onunla birlikte bir proje üstünde çalışıyordunuz, değil mi? Evet, ama bu projede kendini oynayacaktı. Ne fazla ne eksik. Proje başarılı olabilirdi. İşin ticari yanına gelince çok kârlı olacağı kesindi. Ancak henüz tasarı halindeydi. Öldüğü gece onun evindeydiniz. Evet, o gece birkaç kişiyi davet etmiş, yalnız kalmak istememişti. Sanırım amacı benim filmlerimden birinde oynarsa başına gelecekler konusunda Jerry'yi uyarmak ve korkutmaktı. Peki Bayan Fitzgerald bunu nasıl karşıladı? Herhalde şaşırmış ve tedirgin olmuştur. Ben de tedirgin olmuştum çünkü birlikte bir proje üzerinde çalışmakta olduğumuzdan henüz hiç kimseye söz etmemiştik. İlginç bir tartışma olabilirdi ama baskına uğradık. Genç bir kadın, büyüleyici bir kadın kapıya dayandı. Hani şu tutukladığınız kadın. Gözleri parladı. Basın bu kadının sizin yakın arkadaşınız olduğunu öne sürüyor. Anlatsanıza Bayan Freestone gelince neler oldu? Melodram, aksiyon, şiddet. Ellerini hareket ettirerek havada bir ekran çizdi. Düşünsenize, genç ve cesur güzel hakkını aramaya geliyor. Daha önce ağladığı belli, yüzü solgun, gözlerinden ümitsizlik okunuyor. İki kadın da aynı erkeği istiyorlar ama o, erkeği korumak ve mesleği için en doğru olanı yapmasına olanak sağlamak için kenara çekilmeye, ondan vazgeçmeye hazır. Pandora'yı yakın planda görüyoruz. Yüzü öfke, nefret ve delice bir enerjiyle parlıyor. Tanrım, o ne güzellik. adeta şeytani bir cazibe. Rakibinin özveride bulunması ona yetmeyecek. Ona acı vermek istiyor. Önce genç kadına küfürler yağdırarak manevi, sonra ilk darbeyi indirerek fiziksel acı vermeye çalışıyor. İşte klasik bir dövüş sahnesi. İki kadın bir erkek için savaşıyor. Daha genç olanı gücünü aşktan alıyor. Ama bu Pandora'nın intikam hırsının ya da sivri tırnaklarının yanında zayıf kalıyor. Olayı hayranlıkla seyreden izleyiciler arasından iki erkek ayağa kalkıp onları ayırana kadar kürkler havada uçuyor. Bu erkeklerden biri onları ayırmaya kalktığı için ısırılıyor. Redford yüzünü buruşturarak sağ omzunu ovuşturdu. Pandora'yı kenara çekmek için uğraştığım sırada dişlerini omzuma geçirdi. İtiraf etmeliyim ki içimden onu pataklamak geldi. Arkadaşınız gitmişti. Giderken Pandora'yı bu yaptıklarına pişman edeceği konusunda bir şeyler söyledi ama intikam almayı niyetli birine benzemiyordu. Daha çok üzgündü. Ya Pandora? Enerji küpüydü. Redford da hikayeyi anlatırken enerji küpü gibiydi. Zaten bütün akşam tehlikeli bir ruh hali içindeydi. Kavgadan sonra daha da tehditkar bir hale geldi. Terry ile Justin adeta kovuldular. Ben Pandora'yı yatıştırmak için biraz daha kaldım. Başarılı oldunuz mu? Hiç başarılı olamadım. Büsbütün azmıştı. Orada benden başka kimse olmadığı halde tehditler savuruyor, o küçük fahişenin peşinden gidip suratını parçalayacağını, Leonardo'yu da hadım edeceğini söylüyordu. Pandora'nın dediğine göre kendisi işini bitirdiğinde Leonardo'nun köşe başlarında düğme satacak hali bile kalmayacaktı. Dilenciler bile onun tasarladığı paçavraları giymeyeceklerdi. 20 dakika kadar sonra onu yatıştıramayacağımı anlayıp vazgeçtim ve eve gitmeye karar verdim. O zaman geceyi bu kadar kısa kestiğim için bana da çok kızdı ve arkamdan bir yığın küfür savurdu. Bana ihtiyacı olmadığını, benden çok daha önemli, çok daha güçlü tanıdıkları olduğunu söylüyordu. Ondan 24-30 sularında ayrıldığınızı söylüyorsunuz, değil mi? Evet, o civarda. Ondan ayrıldığınızda yalnız mıydı? Yanında sadece ev işlerini yapan robotlar vardı. İstediği zaman insanları davet ederdi ama o çağırmadıkça kimsenin evine gelmesini istemez, çevresinde insan bulunmasından hoşlanmazdı. Bildiğim kadarıyla evde Pandora'dan başka kimse yoktu. Oradan çıkınca nereye gittiniz? Buraya geldim ve omzuma pansuman yaptım. Pandora dişlerini acımasızca saplamıştı. Biraz çalışmak istiyordum. Birkaç telefon ettim. Sonra üye olduğum kulübe gittim. Gece girişini kullandım. Orada birkaç saat kalıp buhar banyosu yaptım ve yüzdüm. Sağlık kulübüne kaçta gittiniz? Sanırım 2 civarında. Eve döndüğümde saat 4'ü geçiyordu. O gece saat 2 ile 5 arasında kimseyi gördünüz ya da kimseyle konuştunuz mu? Hayır, kulübe genellikle o saatlerde giderim. Bunun nedeni tanımadığım kişilere rastlamak istemeyişimdir. Kıyı şeridinde kendi tesislerim var ama burada da bir kulübe üye olmak zorundayım. Üye olduğunuz kulübün adını öğrenebilir miyim? Madison'da, Olimpos. Tek kaşını kaldırdı. Anladığım kadarıyla o saatlerde bulunduğum yeri kanıtlamam kolay olmayacak ama kulübe girişim ve çıkışım kayıtlıdır. Bu zorunlu. Zorunlu olduğundan eminim. Eve onun giriş ve çıkışının kayıtlı olup olmadığını da kontrol edecekti elbette. Pandora'ya zarar vermek isteyecek herhangi birini tanıyor musunuz? Teğmen, böyle bir liste bir insanın yaşamı kadar uzun olurdu. Yine gülümsedi. Dişleri kusursuz, bakışları hem neşeli hem de yırtıcıydı. Ona zarar vermek isteyecek kişiler arasında kendimi saymıyorum çünkü Pandora benim için o kadar önemli değildi. Pandora'nın son kullandığı uyuşturucuyu denediniz mi? Redford gerginleşti, tereddüt etti. Sonra toparlandı. Bu harika bir hamleydi. İşte insan böyle sorular karşısında hazırlıksız yakalanır. Kayda geçmesi için hemen söyleyeyim ki ben yasa dışı uyuşturucuların hiçbir çeşidini kullanmam. Ama sahte gülümseyişi yalan söylediğini açıkça belli ediyordu. Pandora'nın ara sıra yasa dışı uyuşturucular kullandığını biliyordum ama bunun onun özel sorunu olduğunu düşünüyordum. Kabul etmeliyim ki yeni bir şey bulmuştu ve bu madde neyse onu aşırıya kaçarak kullanıyordu. Zaten o gece daha önce yatak odasına girmiştim. Durakladı. Hatırlamaya, o sahneyi gözünün önünde canlandırmaya çalışır gibiydi. Küçük, güzel bir tahta kutudan bir hap çıkardı. Çin yapımı bir kutuydu galiba. Gülümseyerek, "Erken geldiğim için şaşırmıştı," diye ekledi. Kutuyu tuvalet masasının çekmecelerinden birine koyuverdi. Sakladığı şeyin ne olduğunu sordum ve yine durdu, gözlerini kısarak, "Ne cevap verdi biliyor musunuz?" dedi. "Hazinesini sakladığını söyledi." "Hayır, hayır, hazinesini değil, ödülünü. Evet, böyle söylediğinden eminim." Sonra hapı ağzına atıp şampanyayla yuttu. "Sonra seks yaptık. Başlangıçta bana aklı başka yerdeymiş gibi geldi ama birden çılgına döndü. Doymak bilmiyordu. Daha önce aramızda hiç böyle azgın bir birleşme olmamıştı. Giyinip aşağı indiğimizde Jerry ve Justin içeriye giriyorlardı. Pandora'ya kullandığı hapla ilgili bir şey sormadım. Beni ilgilendirmiyordu. İzlenimlerinden söz et Peabody. Kaypak bir adam. Aynı zamanda pisliğin teki. Asansör aşağı iniyordu. Eve ellerini ceplerine sokup kredi jetonlarıyla oynamaya başladı. Pandora'dan nefret ediyordu ama onunla yatıyordu. Onu kullanmaktan çekinmiyordu. Bana kalırsa ona acıyor ama aynı zamanda tehlikeli olabileceğini düşünüyor, bir yandan pazar değerinin yüksek olduğunu biliyordu. Peki pazar değeri düşse ya da tehlike olasılığı artsa onu öldürebilir miydi? Göz açıp kapayıncaya kadar. Garaja önce Peabody girdi. "Vicdanının onun için önceliği yok," dedi. "Eğer birlikte gerçekleştirmeyi tasarladıkları proje gerektiği gibi gelişmese ya da Pandora'nın elinde ona baskı yapmasını sağlayacak bir şey olsa Redford onu silerdi. Genellikle bu kadar temiz pak, bu kadar kontrollü olan insanların içinde kaynayan bir şiddet vardır. Üstelik Pandora'nın öldüğü saatlerde nerede olduğu konusunda kanıtları da pek zayıf." "Evet, öyle değil mi?" Olasılıklar karşısında Eve sırıttı. Pandora'nın dairesine uğrayıp Zula'sını bulduktan sonra Redford'ın kanıtlarının geçerli olup olmadığını araştıracağız. Merkezi ara, kilitlere bizi tanıtsınlar. Peabody, "Kilitlerin bizi tanımaması seni engelleyemez," diye mırıldandı ama iletişim cihazını açtı. Kutuyu bulamadılar. Bu öyle şaşırtıcıydı ve öylesine hayal kırıklığına uğramıştılar ki, Eve, Pandora'nın şatafatlı yatak odasında tuvalet masasının açık çekmecesinin başında kala kaldı ve çekmecenin boş olduğunu ancak 10 saniye sonra kavrayabildi. "Bunun adı tuvalet masası, öyle değil mi?" "Evet, öyle. Üzerindeki şişelere ve kavanozlara bak. Şunun için krem, bunun için krem. Bu nedenle tuvalet masası diyorlar." Peabody kendini tutamayıp baş parmağının yarısı büyüklüğünde bir kavanozu eline aldı. "Ebedi gençlik kremi. Bunun fiyatını biliyor musun Dallas? Saks'ta $500 satılıyor. Bu kadarcık bir şey için $500. Kavanozu yerine bıraktı. Bir an içinde olsa onu cebine atmayı düşündüğü için utanmıştı. Hepsini toplasan bu ürünlere 10 belki de $15,000 harcamıştır. İşine bak Peabody. Tamam efendim, özür dilerim. Kutuyu arıyoruz. Polisin görevlendirdiği temizlik elemanları her zamanki standart işlerini yapmış. Pandora'nın iletişim cihazlarının disklerini almışlar. O gece kimsenin onu aramadığını biliyoruz. O da kimseyi aramamış. En azından buradan aramamış. Pandora o gece öfke ve enerjisinin doruğundaydı. Ne yapmış olabilir? Eve konuşurken bir yandan da çekmeceleri açmaya ve içlerine göz gezdirmeye devam ediyordu. Belki de içmeye devam etmişti. Belki. Bu arada evin içinde bir aşağı bir yukarı dolaşarak kafasına takılan insanlara yapacağı kötülükleri düşünüyordu. O alçaklara, o fahişelere. Onlar kim olduklarını sanıyorlardı? O istediği herkese ve her şeye sahip olabilirdi. Enerjisinin azalmaması için yatak odasına gelip bir hap daha yutmuş olabilir. Eve, emaye kapaklı bir kutunun kapağını açtı. Bu tahta bir kutu değildi ama yine de ümitlenmişti. Kutunun içinde bir sürü yüzük vardı. Altın, gümüş, porselen, fil dişi. Peabody, "Mücevher saklamak için tuhaf bir yer," dedi. "Yani giysilerini koyduğu cam dolap ve değerli takıları saklayabileceği bir kasa varken." Eve, yardımcısına bakınca onun çok ciddi olduğunu gördü ve güldüğünü saklayamadı. "Bunlar takı değil Peabody," diye açıkladı. "Cinsel ilişki sırasında kullanılan öte beri. Onlar parmaklara takılan yüzüklerden değil, anlarsın ya." Peabody omuz silkti. "Biliyorum." Yüzüklere bakmamaya çalışıyordu. "Bunu anlamıştım ama yine de onları başka bir yerde saklayabilirdi diye düşünüyorum." "Doğru. Erotik oyuncakları yatağın başucunda bir kutuda saklamak çok saçma." "Her neyse. Ne diyordum?" "Hapları şampanyayla içiyor. Onun akşamını mahveden insana bunun bedelini ödetmeye karar veriyor. O alçak Leonardo, 4 ayak üstünde emekleyecek, dilenecekti. Pandora'nın arkasından değersiz bir süprüntüyle yatıp kalkmasının ve o küçük şıllığın evine gelmesine fırsat vermesinin cezasını çekecekti. Evet, o şıllık Pandora'nın evine gelmişti. Allah belasını versindi." Eve çekmeceyi kapatıp bir başkasını açtı. Pandora'nın güvenlik sistemi onun evden saat 2'den biraz sonra ayrıldığını kaydetmiş. Kapısı otomatik kilitle bırakılmış. Araba çağırmamış. Leonardo'nun evine varmak için 6 sokak yürümesi gerek. Ayağında ince topuklu ayakkabılar var ama taksi çağırmıyor. Hiçbir şirketin kayıtlarında onu alıp bir yere bıraktıklarına ilişkin bir kayıt görünmüyor. Adına kayıtlı bir avuç içi iletişim aygıtı olduğunu biliyoruz ama bulamadık. Eğer bu cihaz yanındaysa ve onunla herhangi biriyle iletişim kurduysa, ya kendisi ya da başka biri cihazı yok etti. Eğer katiline telefon ettiyse, o kadın ya da adam cihazı ortadan kaldırmayı akıl edecek kadar kurnaz olmalı. Peabody, iki katlı dolabı gözden geçirmeye başlamıştı. Henüz fiyat etiketleri bile çıkartılmamış olan giysilerle dolu askılara ve raflara bakarken bu konuda bir şey söylememeyi başardı. Çok sinirli olabilirdi ama Leonardo'nun evine kadar yürümüş olması mümkün değil. Bu dolaptaki ayakkabılardan yarısının topuklarında bir çizik bile yok. Hayır, o yürümeyi seven biri değilmiş. Evet, sinirliydi ama pis kokulu bir taksiye asla binmiş olamaz. Parmaklarını şaklatsa bir düzine köle onu istediği yere götürmek için koşup gelirdi. Evet, bunu yapmış olmalı. Birisi onu buradan almıştır. Peki Leonardo'nun dairesine niçin gittiler? Peabody, Eve'in olayı yaşamış gibi anlatmasına hayran kalmıştı. Dolabı gözden geçirmeyi bırakmış, büyülenmiş gibi Eve'i seyrediyordu. Pandora ısrar etti, diretti, tehdit etti. Belki evden Leonardo'yu aradı, belki de başka birini. Oraya vardılar, güvenlik kamerası kırılmıştı ya da onu Pandora kırdı. Peabody, dolabın içine girmişti. Sedef rengi bir ipek denizinin arasından başını uzattı. "Ya da katil kırdı," dedi. Çünkü kızın işini bitirmeyi planlıyordu. Böyle bir planı varsa ne diye Pandora'yı Leonardo'nun evine götürsün? Katil Leonardo'ysa ne diye kendi yuvasını onun kanıyla kirletsin? Bana kalırsa oraya gittiklerinde cinayet hesapta yoktu. Henüz değil. Eğer Leonardo'nun anlattıkları doğruysa oraya vardıklarında evde kimseyi bulamıyorlar. Ev sahibi sokaklarda kafa çekmekle ve Mavis'i aramakla meşgul. Pandora ise Leonardo'yu evde bulmak ve cezalandırmak istiyor. Bulamadığı için öfkeye kapılıp evi kırıp dökmeye başlıyor. Bu arada öfkesini yanındaki arkadaşına da yansıtmış ve hırsını ondan almaya kalkışmış da olabilir. Bunun sonucunda boğuşmaya başlıyorlar. Kavga büyüyor. Katil belki kendini savunmak, belki de saldırmak için bastonu kapıyor. Pandora dehşete kapılıyor. Canı yanıyor ve korkuyor. Ona kimse zarar veremez. Bu da ne demek oluyor? Katil artık duramıyor ya da durmak istemiyor. Pandora yerde yatıyor. Ortalık kan içinde. Peabody bir şey söylemedi. Cinayet yerinin fotoğraflarını görmüştü. Her şeyin Eve'in anlattığı gibi cereyan ettiğini tahmin etmek güç değildi. Katil Pandora'nın başında durmuş, kesik kesik nefes alıyor. Eve gözleri yarı kapalı, gölgeler içindeki erkeğe odaklanmaya çalışıyordu. Üstüne başına Pandora'nın kanı sıçramış. Kan kokusu havayı doldurmuş. Ama paniğe kapılmıyor. Paniğe kapılmayı göze alamaz. Bunu yapmıyor. Pandora ile onun arasında bağ kurulmasına yol açabilecek neler var? Avuç içi iletişim aygıtı. Onu alıp cebine atıyor. O anda kurnaz davranmak zorunda. Pandora'nın eşyalarını tek tek elden geçirip kendisiyle bağlantı kurulmasına yol açabilecek bir şey arıyor. Bastonun üstündeki ve dokunması olasılığı olan her şeydeki parmak izlerini siliyor. Eve, hayal dünyasında eski bir video filmi seyreder gibiydi. Bu video filmi buğulu gölgelerle doluydu. Katil, kadın ya da erkek, kanıtları yok etme amacıyla koşuşturuyor, cesedin çevresinde dolaşıyor, kan birikintilerine basmamaya çalışıyor. Acele etmesi gerek. Birisi gelebilir ama dikkatli de olmalı. Hiçbir şeyi ihmal etmemeli. Artık parmak izlerini temizlemiş, kanıtları yok etmiştir. Sonra birinin yaklaştığını duyar. Bu Mavis'tir. Leonardo'ya seslenir. Arka tarafa koşar ve cesedi görür. Yanına çömelir. Artık durum kusursuzdur. Katil Mavis'i bir darbeyle bayıltır, sonra bastonu avucuna verip parmaklarını bastonun üstüne bastırır. Hatta baston onun elindeyken Pandora'ya birkaç darbe daha indirmiş olabilir. Mavis'in cansız elini alıp tırnaklarıyla Pandora'nın yüzünü çizer. Kurbanın giysilerini yırtar. İşi bittikten sonra kendi kanlı giysilerini saklamak için Leonardo'nun kaftanlarından birini giyer. Eve alt çekmecelerden birinin içini aramayı bitirmişti. Doğruldu ve Peabody'nin onu seyretmekte olduğunu gördü. Peabody, "Sanki oradaymışsınız gibi anlatıyorsunuz," diye mırıldandı. "Ben de bir gün bunu yapabilmek isterdim. Sizin gibi olup bitenleri gözümün önünde de canlandırabilmeyi. Birkaç cinayet daha gör, kolayca yaparsın. Şu kutu ne cehennemde? Pandora onun yanında götürmüş olabilir. Hiç sanmam. Anahtar nerede Peabody? Bu çekmeceyi kilitlemiş. Anahtar nerede?" Peabody bir şey söylemeden elektronik not defterini çıkardı ve kurbanın çantasında ya da üstünde bulunan eşyaların listesini gözden geçirmeye başladı. Kanıt olarak el koyulan eşyalar arasında anahtar yok. Demek katil anahtarı almış, öyle değil mi? Sonra buraya gelip kutuyu ve almak istediği diğer şeyleri almış. Güvenlik diskine bakalım. Temizlik ekibi bunu yapmamış mıdır? Niçin yapsın? Pandora burada öldürülmedi ki. Onlardan tek istenen kızın evden ne zaman çıktığını saptamalarıydı. Eve güvenlik monitörünün yanına gitti ve o tarihteki diski göstermesi için komut verdi. Pandora'nın evden hışımla çıkıp gözden kaybolmasını izledi. 2:08. Tamam, bakalım bu bizi nereye götürecek? Ölüm saati yaklaşık 3'tü. Bilgisayar, 3'e geç ve devam et. Kronometreye odaklandı. Resmi dondur. Orospu çocuğu, gördün mü Peabody? Görüyorum. Saat 4:03'ten 4:35'e atladı. Birisi kamerayı devre dışı bırakmış. Bunu uzaktan kumandayla yapmış olmalı. Bu işi iyi bilen biri olmalı. Bunu göze alan her kimse mutlaka evden almak istediği bir şey olmalı. Eve acı acı gülümsedi. Bir kutu yasa dışı hap için ha? Bu işte midemi bulandıran bir şey var Peabody. Hadi gidip laboratuvardaki çocukları acele etmeleri için sıkıştıralım. 9. ayrımın sonu. Sayfa 161. Devamı 10. ayrımda.